Ayrım 4.
Antik çağda bu kavramları bulamayız. İyi ve kötüyü tam anlamıyla bilen aşkın, transcendent, bir varlık olan tanrıdır. Tanrı gibi olmaya özendiği anda insan, iyiden uzaklaşıp kötüye saplanmıştı. Artık gözü açılmıştır. İşte böylece ilk günah işlenmiştir. Yahudi, Hristiyan teolojisindeki düşüş böyle özetlenebilir. Yoksa buradaki düşme, ruhun bedenle birleşmesinden ötürü değildir. Bu dünya asıl olan dünya değildir, gelip geçicidir. Asıl mutluluk öte dünyada aranmalıdır. Bu dünyanın zaman boyutu içinde mutlu olunamaz. Ancak bir yandan da Hristiyanlık, ruh-beden bütünlüğünü sürekli olarak gözetmiştir. Ruh akıllı yanıyla beden üzerinde egemen olacaktır. İnsanı düşmüşlüğünden kurtaracak olan yine Tanrı'dır. Onun buyruklarını yerine getiren bireysel aklını tanrısal akla bağlayan kişi sonunda kurtuluşa erişebilecektir. Ayrıca Hristiyanlığın Yahudilikten önemli bir farkı, yalnızca bir insan topluluğuna seslenmeyip tüm insanlığa kurtuluş sözü vermesidir. Bu kurtuluş, salt ruhun kurtuluşu olmayıp, aynı zamanda beden ve ruhuyla bir bütün oluşturan insanın kurtuluşudur. B. Çotuk Söken, AG'ye sayfa 48-49. Hristiyan inanç sisteminde yeniden dirilmeye çok fazla önem verilmesi, insanın salt ruhsal değil, bedensel yanının da bir değer taşıdığı görüşünü güçlendirmektedir. Hristiyanlığın sunduğu insan anlayışı ile antik çağın ortaya koyduğu insan anlayışı birbirinden çok farklıdır. Tümüyle insanın kurtuluşu önem taşımaktadır. Hristiyan felsefesi bedenin ruhunu kurtarmasını ileri sürmez, bedenin ruhla kurtarılmasını ileri sürer. Bunun böyle olması için de zorunlu olarak insanın tösel bir bileşik olması gerekir ki bu Platon tarafından tasarlanan iliniksel bir yan yana konuştan çok farklıdır. Akt, B. Çotuk Söken, AG'ye sayfa 49. Bu nedenle Aristoteles'in görüşü, skolastikte Hristiyanlık için daha çok önem taşımıştır. Bu da onun, teklerin gerçekliğine önem vermesinden kaynaklanmaktadır. Aristoteles'te insan tekini öteki canlılardan ayıran da entelekiyadır. Temelde bulunan bu düşünce, Hristiyanlığın yine eski ahite dayanan yaratılış görüşüyle birleşince de Hristiyan insan bilimi, antropolojisi ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta Tanrı ruhları değil, insanları yaratmıştır. E. Gilson'un deyimiyle, eğer Tanrı sadece ruhları yaratmış olsaydı, onların amacı belirlenmiş olmaktan ileri gelenin amacı olacaktı. Fakat o insanları yarattı. Öyleyse gerçeklikte ruhun amacından özel olarak konuşmak söz konusu değildir. Sadece insanın bir amacı vardır. İnsanın amacının ruhununkiyle özdeş olması için insan bedeninin ona katılması gerekmektedir. Akt, B. Çotuk Söken, AG'ye sayfa 49-50. Birey olma Hristiyanlıkta aynı zamanda kişi olmadır. İnsan bu anlayışa göre kişi, birey olarak diğer bütün canlılara egemendir. Tanrı da insanı kendisinden daha aşağı düzeydeki varlıklara egemen olsun diye kendine uygun olarak yaratmış bulunmaktadır. İnsanı en değerli kılan aklıdır. İnsan nasıl ki aklıyla tanrısal olana bağlanıyorsa, kişi olmasıyla da tanrısal kişiye bağlanmaktadır. İnsan akıllı bir birey, kişi olarak aklını kullanarak iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırır ve dolayısıyla bir ahlak varlığı haline gelir. B. Çotuk Söken, AG'ye sayfa 50. Ancak burada şunu belirtmek yerinde olur ki, aklın özerkliği gibi bir ilke, ortaçağ düşüncesine çok yabancıdır. Çünkü akıl, kendi kendisinin ışığı olmayacak durumdadır. Görevini yerine getirebilmesi için, daha yüksek bir aydınlanma kaynağına gereksinmesi vardır. Akıl kendi başına bırakıldığında kör ve güçsüzdür. Ama inanç tarafından aydınlatılıp yönlendirildiğinde, tüm gücünü kanıtlar. Eğer inanç edimiyle işe başlarsak, aklın gücüne güvenebiliriz. Çünkü akıl bize, kendisine özgü herhangi bir bağımsız yararı yüzünden değil, inanç tarafından öğretilmiş olanların anlaşılması ya da yorumlanması için verilmiştir. İnancın yetkisi her zaman aklın yararından önce gelmelidir. Kesire, Devlet Efsanesi, sayfa 102. Orta Çağ felsefesi de ana hatlarıyla değindiğimiz bu insan ve akıl anlayışına dayanarak etkinlik göstermişlerdir. 2. 2. Augustinus. Augustinus, 200 yılın sınırında duran bir düşünürdür. Hristiyanlık döneminin 4. yüzyılında yaşadığı için Yunan felsefesi geleceği içinde yetişmiş ve özellikle yeni Platoncu dizge onun tüm felsefesi üzerinde izini bırakmıştır. Diğer taraftan o, Orta Çağ düşüncesinin de öncüsü ve kurucusudur. Augustinus'la birlikte aklın teorik ve pratik inancın buyruğuna girmesi söz konusudur. Bu görüş açısına göre insanın yalnız eylemlerinin değil, aynı zamanda düşüncelerinin de biricik efendisi Tanrı'dır. Kesire AG'ye sayfa 92. Augustinus'a göre İsa'nın ortaya çıkışından önceki tüm felsefe bir temel yanlışa dayanıyordu. Tek ve aynı sapkınlıkla etkilenmişti. Bu ise aklın gücünün, akılsallığın insanın en yüksek gücü olarak büyütülmesinden başka bir şey değildir. Ama Augustinus'a göre insanın özel bir göksel esinlenme, vahiy ile aydınlanmadıkça hiçbir zaman bilemeyeceği bir şey vardır. Aklın kendisi dünyadaki en kuşku götürür ve belirsiz şeylerden biri olduğundan bize açık seçik olanın, doğruluğun, bilgeliğin yolunu gösteremez. Çünkü o, kendisi anlam bakımından belirsiz, kökeni yönünden giz dolu bir şeydir. Bu giz ise Hristiyan esinlenmesiyle çözümlenebilir. Augustinus'a göre akıl yalın ve tek değil, çift ve bölünmüş bir doğaya sahiptir. İnsan Tanrı'nın imgesinde yaratılmıştır. O Tanrı'nın elleriyle yaratıldığı, özgün durumunda ilk örneğine eşitti. Ama bütün bunlar Adem'in düşüşüyle yitirilmiştir. İşte o günden beri aklın tüm özgün gücü de bulanıklaşmıştır. Bu nedenle akıl tek başına, kendi kendisine ve kendi yetilerine bırakıldığında geri dönüş yolunu hiçbir zaman bulamaz. Kendisini yenileyip kendi çabasıyla o ilk, salt özüne geri dönemez. Böyle bir değişiklik olanağı ancak doğaüstü bir yardımla, göksel inayetin gücüyle düşünülebilir. İşte bu, Augustinus'ça anlaşılan ve bütün ortaçağ düşünce dizgileri tarafından savunulduğu biçimiyle yeni insan bilimdir. Kesire İnsan Üstüne Bir Deneme sayfa 20. Augustinus, insanın düşmüş olduğu günahkarlık durumundan ancak tanrısal inayetle kurtulabileceği anlayışını ortaya koyarak, aynı zamanda sapkın, heretik bir görüş saydığı Pelagiuizme karşı şiddetle savaşmıştır. Pelagius, 400 yılı sıralarında adlı İrlandalı bir keşişin kurduğu bu Hristiyan tarikatına göre, soydan gelen günah yoktur. İnsan kendi özgür istemi ve doğal yetenekleriyle iyi ve mutlu olabilir. İyi ve mutlu olabilmesi için insanın ayrıca tanrısal inayete ihtiyacı yoktur. M. Gökberk, AG'ye sayfa 155. Ancak bu düşünce tarzının yaygınlaşmadan bastırılıp unutturulduğunu görüyoruz. Bu konuda Kesire şöyle demektedir. Herhangi bir ortaçağ düşünürünün özgün günah olgusundan kuşku duyması olanaksızdı. Öte yandan insanın düşüşü, dogması tüm diyalektik düşünce çabalarına apaçık bir şekilde karşı koymuştu. Bu dogma anlaşılmaz ve akılsal açıklamaya karşı çıkan bir dogmaydı. İnsanın düşüşü her zaman bir giz olarak kaldı. Ama gizin kendisi artık yeni bir ışık altında görülüyor ve anlaşılmaz sayılmaktan kurtuluyordu. Akıl tümüyle ve onarılmaz bir şekilde bozulmamıştır. O kendine özgü bir hak ve alanı korumuştur. Kesire Devlet Efsanesi sayfa 116-117. Yunan düşünsel kültür dünyasının çok ötesindeki bir başka dünyanın özlemini çeken Augustinus, Platon'un sözüne ettiği ideal devlette bile dingin bir kutup, kendine dayanılacak bir nokta bulamamaktadır. İnsan için biricik gerçek dayanak, Tanrı'ya duyduğu güvendir. Ancak yine de yeryüzü devleti, yozlaşmış ve düzeni bozulmuş bir dünyada belli bir kararlılık, uyum ve denge sağlayabilecek biricik güçtür. Augustinus'a göre, yeryüzünü ve gökyüzündeki tüm şeyleri bilen ama Tanrı'yı bilmeyen insan mutsuzdur. Oysa bunları bilmese de Tanrı'yı bilen insan mutludur. Bu nedenle o, bizi ana amaç olan Tanrı'nın bilgisine götürmedikleri sürece tüm bilgi ve felsefi spekülasyonların gereksiz ve değersiz olduklarını öne sürer. Kesire AGY sayfa 88-89. Augustinus'tan itibaren bütün Hristiyan filozofları bazen akla daha üstün güçler tanımakla birlikte, aklın tanrısal inayet tarafından aydınlanıp yönetilmedikçe kendi gücünü doğru olarak kullanamayacağı inancına dayanmaktadır. Bu noktada Yunan felsefesinin savunduğu tüm değerlerin alt üst olduğu görülmektedir. Bir zamanlar insanın en üstün ayrıcalığı sayılan şey artık onun için bir tehlike ve günah eğilimi olmuştur. Gururu olarak görünen şey ise en büyük utancına dönüşür. İnsanın kendi içsel ilkesine, kendi içindeki Tanrı'ya uyması ve saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Stoacı ahlak buyruğu artık tehlikeli bir putperestlik olarak kabul edilir. 2. 3. Abelardus. Geleneksel ve akılcı bir insan görüşünün temsilcisi olarak karşımıza çıkan Abelardus'a göre de insan bir ruh ve beden varlığıdır. Onun için de insan kendini tanımayı kendisine en büyük ödev olarak vermelidir. Abelardus'a göre insanın kavrayış yeteneğinin ya da aklının en büyük aracı duyumlardır. İnsan duyumlarıyla dış dünyaya bağlanır, diliyle ve dil yeteneğiyle de bunları anlatır, gösterir. Ruhsal yetilerin iş görebilmesi ve kavramlara yükselebilmesi için mutlaka duyumlara başvurmak gerekir. Bilgiler tam anlamıyla duyumlardan çıkmaz ama yine de duyumlara başvurur. Duyumlar aracılığıyla dış dünya ile ilişki kuran insan, aklı aracılığıyla da bunları işler. Sonunda tümel kavramları elde eder. Burada Abelardus'un insanın bilgi elde etme yetisini incelemedeki asıl amacı, insanın yapıp eden bir varlık olarak nasıl bir ruhsal yapısı olduğunu ortaya koymaktır. Çünkü insan ahlaksal bilince de, bütün başka alanlarda olduğu gibi akıl aracılığıyla ulaşır. Akılla kendini kavramaya çalışan, anlıkçı yöne ağır basan insan, yapı olarak ruh ve bedenden oluşur. İnsanın ruhunda ve bedeninde hem iyi hem de kötü yanlar vardır. İnsanın tümüyle ne iyi ne de kötü olduğu bu anlayışıyla, Abelardus, verdiği tanımlar ve açıklamalarla büyük ölçüde bir antik çağ düşünürüne benzer. Karşıtlara, insanın varoluşundaki karşıt niteliklere büyük önem veren Aristoteles'in bu anlayış üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Abelardus, yapıtlarının birçok yerinde insanın konumunu saptamaktadır. İnsanın en belirgin yanı akıllı bir ruh varlığı oluşudur. Örneğin insan ölümlü doğar, at ise akıldan yoksun doğar. Kuşkusuz ölümlülük bireysel bir kusur değildir. Çünkü bu noktada hiçbir insan başkasından daha kötü bir durumda değildir ve hepsi bu ölümlülük durumuna eşit olarak katılırlar. Bununla birlikte bu, insanın doğal bir kusuru olarak düşünülebilir. Çünkü bununla insan yapısı, ölümsüz varlıkların yapısına göre daha alt düzeyde ve zayıftır. Akt.B.Çotuksöken AGY sayfa 51-52. Abelardus'a göre, tek insan, yaratıcı töz olan Tanrı tarafından yaratılmış bir tözdür. İnsan başlangıçta ne iyi ne de kötüdür. Çünkü henüz aklın tüm işlevlerini yerine getirmesi söz konusu değildir. İnsan ancak aklını kullanmaya başladıktan sonra iki durumdan birini seçecektir. Ya erdemi seçecek ve sonunda iyi bir insan olacaktır ya da kendini ruh kusurlarına bırakarak kötüye eğilim duyup kötü bir insan haline gelecektir. Aklı olmak henüz insan için tam anlamıyla iyi olması, başka deyişle ahlak yönünden iyi olması anlamına gelmez. İnsan ancak adil, ölçülü, güçlü, iyi niyetli olduğunda iyi bir insandır. Bu da onun sınırlı seçimiyle ilgilidir. Sınırlı seçme denmesi doğaldır çünkü insan aklı sonunda tanrısal akla bağlıdır. B.Çotuksöken AGY sayfa 54-55. Bilindiği gibi Yahudilikte insanın ölümsüz bir varlık oluşu söz konusu değildir. Bu nedenle Abelardus, Yahudiliği sürekli mutluluğu sağlamadığı için acımasızca eleştirir. İnsanın ölümsüz bir varlık oluşu en belirgin biçimde Hristiyanlıkta söz konusu olmuştur. Ahlak olayının içerdiği sorular ve sorunlar bir anlamda insanın ölümsüzlüğünü gerekli kılmaktadır. Eğer bir ölümsüzlük düşüncesi olmasaydı, insanın bu dünyadaki yaşayışının bir anlamı kalmazdı. Çünkü içinde yaşanılan dünyada insanın yapıp ettikleri, eylemlerinin erdemli olup olmadığı, niyetindeki doğruluk, bütün bunlar Tanrı tarafından değerlendirilecek ve insan ya sonsuz mutluluğa ulaşacak ya da sürekli olarak cezalandırılacaktır. B. Çotuk Söken, AGY sayfa 55. Abelardus'un insanla ilgili görüşlerinde dinin büyük etkileri bulunmaktadır. Bu açıdan Abelardus de antik çağın düşünce dünyasından büyük ölçüde ayrılmıştır. Abelardus'un amacı genel geçer doğrularla insan sorununa, özellikle ahlak sorununa yaklaşmaktır. Dinlerin içeriği çok belirli ve aslında tam da genel geçer olmayan açıklama biçimlerinin ötesinde insanlar için daha gerekli olan evrensel değerleri saptamaktır. Doğal olarak insanın ölümsüzlüğü düşüncesini bir yana atmadan bunlar yapılmalıdır. İşte bu nedenledir ki Yahudiliğin hem insan anlayışını hem de Tanrı-insan ilişkisi konusunda ileri sürdüklerini reddeder. Çünkü insan hiçbir zaman seçkin bir insan topluluğu içerisine sokulamaz. Tanrı için tüm insanlar aynıdır. Tanrı ile seçkin olduğunu ileri süren insan topluluğu arasında bir antlaşmanın da sözü edilemez. Bu ayrıca insana ve ahlak olayına yaklaşımın evrenselliğini de ortadan kaldırır. Oysa insan ve ahlak olayı incelenirken evrensel içeriklerle konuya yaklaşılmalıdır. B. Çotuk Söken, AGY sayfa 55-56. Abelardus, insan problemini ahlak anlayışı içinde ele almıştır. Yani önce insan nedir sorusu üzerinde düşünüp de ardından betimlediği insan anlayışına uygun bir ahlak yapısı önermiş değildir. Onun asıl amacı, insanın bir ahlaksal varlık olarak, ahlakın yapıcısı olarak genel konumunu belirlemek olmuştur. İnsanın aynı zamanda bedenli bir varlık olması, onun bu yanı Abelardus için ahlak yönünden önemli değildir. Bu çeşit düşünmede antik çağın büyük payı olduğu söylenebilir. İnsan ancak aklı temel alan erdemleriyle ve bu niteliğine ağırlık vermekle iyi insan olabilir. İyi olmanın ölçütü bedensel nitelikler değil, ruhsal niteliklerdir. Aslında burada belirtilen bedenin tümüyle göz ardı edilmesi değil, ahlaksal değerlendirmede ölçü olamayacağıdır. Örneğin ölçülü, azla yetinen, yetinmesini bilen bir varlık olarak insan bedensel isteklerini de yenebilir. Beden üzerinde egemenlik kurabilir. Öyleyse akıllı bir ruh ve ayrıca bedensel bir varlık olarak insan bedeni üzerinde akıllı ruhunu egemen kılmalıdır. Bu onun en başta gelen ödevidir. O zaman insan tanrısal istençle de uyuşan bir varlık durumuna gelebilecektir. İnsanın her şeyden önce akıllı bir ruh varlığı olduğu, akla uygun davranması gerektiği antik çağdan gelen bir düşüncedir. Ama bu akıl yönünü tanrısal akla bağlama çabası da dinsel etkiden gelmektedir. B. Çotuk Söken, AGY sayfa 56-57. İnsanın başlangıçta günahkar bir varlık olduğu söylenebilir mi? İnsanın işlediği ileri sürülen suç kuşaktan kuşağa geçer mi? Abelardus'un düşüncesine göre bu sorulara olumlu yanıt verilemez. İnsan ancak suç işlemekle belli yasalarla yasaklanmış eylemleri yapmakla Tanrı tarafından cezalandırılır. Böylece yaptığı kötülüklerin karşılığını bulur. Bu herkes için geçerli bir durumdur. Tüm insanlara özgü bir suçtan söz edilemez. Nasıl ki insanlık diye tümel bir gerçeklik yoksa, tüm insanları içeren tümel bir günah ya da suç da yoktur. İnsan tek olarak vardır, yaratılmıştır, akıllı bir tözdür ve sınırlı seçimiyle yaptığı eylemlerinden eylem alanına çıkmasa bile niyetinden, ahlaksal düşünüşünden sorumludur. Ayrıca belirli ahlak yasaları ya da dinsel buyruklar açısından insanın iyiliği de kötülüğü de göreli bir şeydir. Örneğin pozitif hukuka, dinsel davranış kurallarına göre, bunların farklılığına göre bir insan iyi, bir başkası da kötü olacaktır. O halde asıl önemli olan doğal hukukun kurallarıdır. Başka deyişle aklın gösterdikleridir. Abelardus'ta akıl, kuramsal ve pratik yanıyla bir bütün oluşturur. Bu genel bir düşünme biçimidir. Kendi deyimiyle insani akıl, pratik kullanımında da bir ve aynıdır. Bir yandan tanrısal aydınlanma ona zorunlu olan ilkeleri düşünme yeteneği verir, öte yandan da içe ya da dışa ilişkin deneyim ona bu ilkeleri uygulayacağı malzemeyi verir. Bunlar felsefe tarihi boyunca egemen olmuş düşünceler olarak karşımıza çıkar. Abelardus de bu düşünme geleneğinin içinde yer alan bir düşünür olarak görülebilir. B. Çotuk Söken, AGY sayfa 57. 3. Bölüm. Yeni Çağ ve Aydınlanma Felsefesinde İnsan Sorunu. 3. 1. Rönesans ve Hümanizm. Rönesans çoğunlukla iki büyük çağ arasında yer alan bir dönem olarak kabul edilir. Rönesans'ın aralarında köprü kurduğu çağlardan biri Orta Çağ, diğeri ise Yeni Çağ'dır. Rönesans, Orta Çağ düzeninin çözülüp Yeni Çağ'ı oluşturacak ilkeler ile düşüncelerin artık belirmeye başladıkları dönemdir. Rönesans'ta kültürün bütününde olduğu gibi felsefenin ana eğilimi de kendini her türlü bağlılıktan sıyırmak, yalnız kendine dayanmak, kendini arayıp bulmak olmuştur. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, sayfa 183-184. Rönesans'ta bir ana eğilim olarak bulduğumuz otoritelerden bağımsız olmayı istemek, Orta Çağ'ın evrensel şemasını kırmıştır. Artık insan büyük bir organizmanın bir organı olmayıp, ağırlık merkezi kendisinde olan bir küçük dünya, mikrokozmos, kendine göre özelliği ile bir bireydir. Bunun yanı sıra tek tek uluslarda artık yalnızca evrensel Hristiyan topluluğunu kuran parçalardan biri olmayıp, her biri tek insan gibi bir bireylik olma yolundadır. Bu tutum içinde felsefede artık tek bir yolda tek bir amaca yönelmiş bir bilgi çeşidi değildir. Artık insan düşüncesini kurcalayan her türlü sorunu ele almaya başlamıştır. M. Gökberk, AGY sayfa 187. Rönesans düşüncesinin üzerinde durduğu en önemli sorunlardan biri insan sorunu olmuştur. Bu dönemde ve daha sonra insanı ele alan, onun özünü, doğasını belirlemeye ve dünyadaki yerini kavramaya yönelik çalışmalara hümanizm adı verilmiştir.